Ayrım 30, sayfa 321. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Carol ve kokuşma. Kokuşma onun elini tuttu. Carol onu aynadan izliyordu. Dana derisinden yapılmışa benzer bir elin kendisininkini kavradığını gördü. İçgüdüsel olarak gerçek dünyayla, yani uyuduğu dünya ile bu dünya arasındaki örtünün inceldiğini anladı. Ayrıca bunun at arabasının zemininde yanında oturan canavarın eseri olduğunun da farkındaydı. Kokuşma ona doğru eğildi ve fısıldadı. ''Bak Carol, at arabasının penceresinden dışarı bak. Şurada gökyüzüne yükselen kardinali görüyor musun?'' Carol görüyordu ve her ne kadar kokuşmaya böylesine yakın olmanın beraberinde getirdiği dehşet hissi benliğini tamamen istila etmiş olsa da hala komada olmasına rağmen gerçek dünyaya ait bir şeyler görmenin şaşkınlığını yaşamaması mümkün değildi. Ona ışığı kokuşma vermişti görsün diye, kendi sonuna tanık olsun diye. Böyle diye fısıldadı kokuşma, nefesi bahçede unutulmuş etler gibiydi. Her şey gerçekte böyle görünüyor, her şey böyle sona erecek. Carol anladı, çünkü gökyüzünde yükselen kuşu görüyor olsa da evinin bahçesinde beslediği sağlıklı kardinallere pek benzemediğini fark etmişti. Daha ziyade kırmızı kağıttan, yağ birikintisine daldırılmış bir kağıttan yapılmış gibiydi. Öyle ki tüyleri aniden alev alacakmış gibi ıslak ıslak parlıyordu. Yanı başındaki kokuşma hırıldayıp Carol'ın elini tuttu. Oysa Carol onun aynadaki yansımasına bakmamak, kuşu görmemek için çaba sarf ediyordu. Fakat hala hayatta olduğunu sanan kokuşmuş şey uçuyor gökyüzünde yükseliyor, çoktan ölmüş olduğunu kabullenmiyordu. Carol artık hareket etme dürtüsüne karşı koymakta çok zorlanmıyordu. Dwight bunun çaresine bakmıştı. Ve Carol'a kalırsa Dwight'in yaptığı en korkunç şey buydu. Hatta onu öldürmeyi denemekten bile daha kötüydü. Elbisesinin içini taş toprakla dolduran Dwight, uğultu kasabasında hareket etme şansını hayatı boyunca yapmaya çalıştığı yegane şeyi elinden tamamen almıştı. ''Kötü olmakla hapis olmak arasında fark var.'' demişti John Bobby bir keresinde. İçtiği konyaklar yüzünden dili sürçüyordu. ''Eğer sevdiğin insanı ilginden mahrum bırakırsan kötüsündür.'' Fakat onun ne istediğini, en önem verdiği şeyi öğrenir ve onu elinden alırsan şeytanın tekisindir. Moxie gece çökene dek Harrow'a varacağına inanıyordu. Çünkü eğer kendini buna ikna etmezse aklını kaçıracaktı. Başaracaktı. Carol için açılmış çukurun kenarında mezarlıkta uyuyacaktı ve kazıcılar gelip ondan orayı terk etmesini istediklerinde o çukura Carol yerine onları gömecekti. Mecbur kalırsa bütün kasabayı gömerdi. Böylece topalı tutan adamı da gömmüş olurdu. Canlı bir kadının cenaze törenini dağıtmasına engel olmak isteyen adamı. Carol toprağın altına girmeyecekti, yarın değil. Bunu yapan kocası öyle olmalıydı. Çünkü yalnızca eşler böylesine acımasız olabilirdi. Suçluluk hissi adeta alevlenmiş, içinde sert bir kitleye dönüşmüştü. Veyahut kanının yerini almış, vıcık vıcık ve tortulu bir yağ misali damarlarında dolaşmaya başlamıştı. Eğer Moxie kaçmamış olsaydı kocası olmayacaktı. Topalı tutan kocasıydı ve evin erkeğinin gelen telgrafları okuduğu kesindi. Moxie'nin yolda olduğunu biliyordu. Moxie'nin Carol'un durumundan haberdar olduğunu biliyordu. Carol'un ölmesini istiyordu ama neden? İlerideki çalıların arasından bir karaltı çıktı ve Moxie hiç tereddüt etmeden silahını ona doğrulttu. Adam tökezleyince Rinaldo'nun topal kiralık katilin eşkaline dair anlattıkları zihninde alev alsa da o esnada adamın yalnızca sarhoşun teki olduğunu fark etti. Kıl payıydı, ay yaşın ölmesine ramak kalmıştı. ''Selam ahbap.'' İhtiyar kız yoluna devam etti ve Moxie yanıt vermedi. ''Selam, biraz dursana, neden biraz durmuyorsun?'' Adam tökezleyerek devasa bir meşe ağacının gövdesine çarptı, sonra gerisin geriye sekerek yola çıktı. Moxie ve ihtiyar kız artık adamın yanındaydı. Adam başını yukarı kaldırarak gereksiz yere ellerini gözlerine siper etti. Zira güneş çoktan geceye yer açmak için köşesine çekilmişti. Daha sonra karısı ona inanmayacaktı. Ona Ayyaş'ın teki olduğunu söyleyecek ve onu mutfakta öfkeden köpürür vaziyette bırakıp gidecekti. Ama adam gördüklerinin doğruluğundan bir an olsun şüphe etmeyecekti. Başını kaldırıp atının sırtındaki adama baktığında adam da ona bakmıştı. Fakat yüzü yoktu. Sanki yüz atları vicdan azabından ve öfkeden ibaretmiş gibi ikisi de ateşten kafatasına sargı bezi misali sıkıca dolanmıştı. ''Doğruyu söylüyorum.'' diye bağıracaktı karısına. Dili sürçecek, görüşü bulanıklaşacaktı. Şimdiye de gördüğüm her şeyden daha gerçekti. Gözleri yanıyordu ve yüzü taştandı. Silahını iki kaşının arasına doğrulttu. Aynen öyle yaptı ve asla unutmayacağım bir şey söyledi. Sanki neyden bahsettiğini biliyormuşum gibi, bir sohbetin ortasındaymışız gibi konuştu. ''O toprağın altına girmeyecek.'' dedi. ''Nasıl yanıt verecektim ki?'' Cehennemdeki cennet aşkına tüylerim diken diken oldu ve yolda dizlerimin üzerine çöktüm. Sarhoş olsam da olmasam da orada vicdan azabının yüzünü gördüm ve de onun kefaretini ödeyen öfkeyi. Alexander Wolf. Doktor içeri girdiğinde Opal masasında oturuyordu. İyi giyimliydi ve gümüş grisi saçları çarpıcı yüz hatlarındaki özgüveni gözler önüne sermek istercesine aldığından geriye doğru taranmıştı. Kır düşmüş gür bıyığı kare şeklindeki çenesini vurguluyordu. Opal adam daha kendini tanıtmadan karşısındakinin kim olduğunu anlamıştı. ''Ben Doktor Alexander Wolf.'' Gözleri bilimin ışığıyla parlıyordu. ''Siz şerif misiniz?''
''Evet, öyleyim.''
''Benimle konuşmak istemişseniz sanırım. Oturmamın sakıncası var mı?'' ''At arabasını Charles'dan buraya kadar ben kullandım. Arabacım bu akşam hastalandı. Ben de tek başıma yolculuk etmek zorunda kaldım.'' Opal açtığı avucuyla masasının diğer tarafındaki boş sandalyeyi gösterdi. Dışarıda gökyüzü hemen hemen kararmıştı. Eğer Opal bu saatte pencereyi açacak olursa meydandaki birkaç zararsız işe yaramasın çıkardığı gürültüleri duyardı. Fakat bu gece bütün dikkati Charles'dan gelen doktorun üzerindeydi. ''Beni Bay Evers gönderdi. Telgrafı pek kaygılıydı. Görünüşe bakılırsa var olduğuma inanmadığınızı düşünüyor.''
''Hala inandığımdan emin değilim.''
Wolf gülümsedi. ''Saygısızlık etmem istemem şerif ve cidden saygıda kusur etme niyetinde değilim. Fakat benim baktığım yerden masum bir adama kafayı takmışsınız gibi duruyor.''
''Charles'tan öyle mi görünüyor?''
''Sanırım hemen her yerden böyle görünüyordur.'' Wolf gülümsediğinde gözlerinde bembeyaz şimşekler çaktı, yüzü gerildi.
''Nedenmiş?''
''Neden mi? Çünkü şu anda karşınızda oturuyorum.''
''Söylediğiniz kişi olduğunuza dair kanıtınız var mı? Doktor olduğunuzu kanıtlayan herhangi bir şey?''
''Bu konuda sözüme güvenmek zorunda kalabilirsiniz. Ama eğer arzu ederseniz bütün geceyi tıptan bahsederek geçirebiliriz.''
''Belki isterim.''
''Öyle olsun. Arkadaşımın adının temize çıkmasına nasıl yardım edebileceğimi söyleyin.''
''Bana Carol Evers'tan bahsedebilirsiniz.''
''Bilmek istediğiniz nedir?''
''Nasıl öldü?''
''Korkarım bunu söylemek o kadar da kolay değil.'' Bacak bacak üstüne attı ve uzun ince parmaklarının uçlarını takım elbisesinin pantolonunun üzerinde birleştirdi. ''Sanırım kalbi zayıftı. Dwight baş dönmesinden şikayet edip durduğunu söyledi. Vefat ettiği akşamda aynı şeyden hayıflandığını öğrendim.''
''Ben de öyle duydum.''
''Peki siz bu malumatı nereden aldınız?''
''Tabii ki Dwight'tan başka kimden olacak ki?''
Opal yanıt vermedi, sert bakışlarını Wolf'un parlak gözlerine dikmişti.
''Adam yasta.'' dedi Wolf.
''Evet, en azından bana öyle.'' dedi. ''Buna da mı inanmıyorsunuz?'' Opal dirseklerini masaya yaslayarak öne doğru eğildi.
''Tam bir ayaklı soru makinesisiniz, öyle değil mi?'' ''Soruları sanki şekerlemeymiş gibi savuşturuyorsunuz. Şu kolu tersine çevirmeye ne dersiniz? Böylece sorularıma yanıt vermeye başlayabilirsiniz.
Wolf'un suratındaki ifade değişmedi.
Evet, elbette.
Ölüm nedeninin ne olduğunu düşünüyorsunuz doktor ve böyle düşünmenizin nedeni nedir?
Wolf derin bir nefes aldı. Bana kalırsa Carol, Evers kalbi zayıf düştüğü için öldü. Bu kanıya varmamın nedeni baş dönmesi nöbetlerine de neden olan kan dolaşımı yetersizliğinden mustarip olduğunu tespit etmemdi. Felç geçirmiş olabileceğini düşünüyorum.
Ama bilmiyor musunuz?
Hayır Şerif, eğer en başından beri onun doktoru olsaydım...
Neden değildiniz?
Wolf sorudan yalnızca biraz etkilenmiş gibi göründü. Emin değilim, sanırım çok uzaktaydım.
Ama öldüğü akşam çağrılacak kadar yakınmışsınız.
Ölüm alelade bir soğuk algınlığından çok daha ciddi bir şeydir Şerif Opal.
Soğuk algınlığından bahseden de kim?
Wolf gülümsedi. Bence asıl önemli olan hayatını kaybetmiş olması. Bana sorduğunuz sorular Dwight'tan şüphelendiğinizi ima ediyor.
Sizden şüpheleniyorum.
Anlıyorum. Daha önce hiç karşılaşmadık. Yine de size kim olduğumu söylemekten başka ne yapabilirim bilmiyorum. Bana inanıp inanmamak size kalmış.
Neden adınız kayıtlarda geçmiyor?
Ani bir soru. Opal adamın tepkisini inceledi. Affedersiniz?
Resmi doktor kayıtlarında.
Çünkü onlardan biri değilim.
Kayıtlı değil misiniz?
Evet, değilim.
Neden?
Bir insanın canının istediği doktora görünme hakkı olduğunu herkesten iyi biliyor olmalısınız. İstediğine oy verip istediğini yiyebileceği gibi. Yöntemlerim çağın gerisinde kalmış tipler tarafından uygun görülmüyor. Haliyle siz de tıpkı o kayıt defterini yazanlar gibi var olmadığımı düşünüyorsunuz.
Büyücü hekim misiniz?
Wolf gülümsedi. Hayır, fakat ruhların pek çok yarayı iyileştirebildiğine inanırım.
Opal sandalyesinin arkasına yaslandı. Bu şimdiye dek aldığı en iyi yanıttı.
Yani bir şarlatansınız dedi Opal. Pek sayılmaz. Daha ziyade bir modernistim.
Opal parmak uçlarını masaya vurmaya başladı. Bir modernist.
Bunun klasik bir aramızdan çok erken ayrılan kadın vakası olduğuna inanıyorum.
Öyle mi?
Evet, bazı ölümler vakitsizdir. Zannedersem hepsi bu.
Evers'ın naaşı kilerde bekletmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ne demek istediğinizi anladığımı sanmıyorum.
Gayet iyi anladınız.
Wolf biraz düşündü. Naaşları farklı farklı yerlerde bekleten kadınlar ve erkekler tanıyorum. Bu tamamen naaşla ne yapmayı planladığınıza bağlı.
Burada yani Herros'ta pek çok insan naaşları cenaze evi müdürüne teslim eder. Çoğu insan naaşın uzun süre boyunca ellerinde kalmasını tercih etmez.
Cenaze töreni yarın sabah değil mi?
Evet öyle.
Bu bana hiç de mantıksız gelmiyor.
Opal durumu değerlendirdi. Wolf karakola ilk girdiğinde adamın Dwight tarafından tutulmuş biri olabileceğini düşünmüştü. Tıpkı diğer her meselede olduğu gibi Evers yine fazlasıyla intizamlıydı. Ama adam ikna edici çıkmıştı. Wolf her şeyi bilmiyordu ve bu Opal'in samimi bir insanda aradığı özelliklerden biriydi.
Yalnızca 4 hafta önce büyük bir illet Harrows'u vurdu. Elbette durumdan haberdarım. Bir kokuşma tufanı.
Pardon?
Çokça mezar Şerif, pek çok mezar.
Opal duraksadı.
Bunun Bayan Evers'ın ölümüyle ilgisi olduğunu düşünüyor musunuz?
Wolf düşündü.
Esasında buna cevap verebilecek nitelikte değilim ama bana kalırsa hayır. Ölümünün gerçekten kalbinden kaynaklandığına inanıyorum.
Opal bir an için doktorun yüzünü inceledikten sonra ayağa kalktı.
Teşekkür ederim dedi.
Wolf ayaklansa da yaz havası ve Harper Tepesi'nin manzarası gibi konularda hoşbeş etmeye yeltendi. Ama Opal laklak etmeye pek hevesli olmayınca Alexander Wolf oradan ayrıldı. Opal adamın 2 kişilik at arabasına tırmanmasını, sonra da kahverengi atı geldiği yola sokmasını izledi. Kuzeyli tiyatrosunun dondurmacıyla şekerlemecinin ve hatta silah satıcısının ötesindeki gölgelerin içinde gözden kaybolana dek at arabasını takip etti. Cole nöbeti Opal'den devralmak için geldiğinde Şerif planlarda değişiklik olduğunu söyledi. Cole'dan Dwight Evers'ın evine gitmesini ve doktorun ziyareti için ona teşekkür etmesini istiyordu. Bir de Evers'ın teşekküre tepkisine dikkat edecek ve gördüklerini yazacaktı. Şerif yardımcısı Şerif'in isteğini yerine getirdi. Geri döndüğünde Bay Evers'ın teşekküre gerek olmadığını dile getirdiğini ama artık her şeyin açıklığa kavuştuğunu umduğunu söyledi. Ayrıca Dwight'ın bir aydı kötü göründüğünü de eklemeden edemedi. Yas tutar gibi. Opal kaşlarını çattı. Her daim intizamlı, her daim kusursuz. Cole omuzlarını sikti ve gördüğüm buydu dedi. Cole'un görmediği Şerif yardımcısı oradan ayrıldıktan sonra Dwight'ın suratını daldığı şekilde. Dwight soluk soluğa, paranoyakça, çaresizce ve ter içinde bunu onun için kimin yapmış olabileceğini çözmeye çalışıyordu. Bunun yapılması gerektiğini kim nereden bilecekti ki? Dwight aynada iskeletten farksız görünüyordu. Dudakları dişlerinden uzaklaşmış, gözleri yoldaki çukurlar gibi genişlemişti. Yanağındaki çizgin kanaması durmuş, şimdi mor bir çizgiye dönüşmüştü. Alexander Ward, Dwight'ın parçalanmakta olan zihninin bir icadıydı. Oysa bu gece, hayal ürünü olmasına rağmen o icat yürümüştü, konuşmuştu. Dwight ön kapıyı kilitledi. Yüzü durmadan değişen adam onu uyandırmıştı. Ona karısını saklamasını söylemişti. Ve şimdi de Alexander Wolf. Dwight güldü. Bu çığlığı andıran tek eceli tiz bir kahkahaydı. Sonra kahkahasını geri almak istercesine, sanki Carol'ın cenazesi böylesine yakınken gülmek onu kötü şans getirecekmişçesine elleriyle ağzını kapadı. Minnettar hissetmek istiyordu. O adama, ona yardım eden o şeye teşekkür etmek istiyordu. Fakat bunun yerine bir elini kalbine götürdü ve gözlerini evinin gölgeli köşelerinden ayıramadan tir tir titremeye devam etti. Evet, teşekkür ederim demek istiyordu. Ama ağzından bambaşka kelimeler çıktı. Sana ne borçluyum dedi teşekkür etmek yerine.
30. ayrımın sonu. Sayfa 330.